Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Sesli Dergi'de Şebnem Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından yazılar paylaşacağız. Değerli dinleyenlerimiz, ilk olarak bir mülakatı aktaracağız. Lauren Bolt hanımefendi ile Hidayet Yolculuğu hakkında mülakat 1, İslam Beni Seçti başlıklı mülakatı paylaşacağız. Halime Demireşik imzasını taşıyor aktaracağımız bu mülakat. İngiltere eski başbakanı Tony Blair'ın baltası Sarah Jane Lauren Bolt, Kuzey İngiltere doğumlu. Gazeteci, aktivist, ayrıca bölgesel tiyatro şirketleri kurucusuydu. Bu şirket vesilesiyle Avrupa turuna çıkan Lauren, hayatının büyük bölümünde London Evening Standard gazetesinde gazetecilik yaptı. Aynı zamanda birçok gazetede köşe yazarlığı yapan Lauren Hanım, 2005 yılında Filistin'le ilgili araştırma çalışmalarını gazetede sayfalarına aktardı. Dünyanın Filistin'e uyguladığı adaletsizliğe dikkati çekti. İngiltere'de yayın yapan bir İslami televizyon kanalında hazırlayıp sunduğu Odak isimli bir televizyon programı vesilesiyle İslam dünyasındaki aktivist, bilim adamları vesaireyle görüşmeler yaptı. 2008 yılından beri hem gazeteci, muhabir hem aktivist olarak İslam dünyasını gezerek programlar hazırladı ve çeşitli gazetelere yazılar gönderdi. Dünyada asıl ses getiren programı ise Filistin'de eziyet gören mazlum Müslümanlar üzerine olan programıydı. O adeta Filistin'in dünyadaki sesi oldu. Filistin'e olan bu hizmeti aynı zamanda onun İslam'a olan bir yolculuğuydu. Ama o henüz bunun farkında değildi. İngiltere Başbakanı'nın baldızı Lauren Bolt'un iman etmesi ve bunu bir basın toplantısıyla duyurmasının ardından birçok kariyer sahibi İngiliz kadın da Müslüman olduğunu açıklamaya başladı. Bunun üzerine İngiltere basını neden modern ve kariyer sahibi İngiliz kadınlar İslam'ı seçiyor diye tartışmaya başladı. 2008 yılında Müslüman olan Sarah Lauren, halen dünyanın çeşitli ülkelerinde dünyada İslamofobi, İslam karşıtlığı, İslam korkusu, İslam'da kadın hakları, İslam'da aile ve kendi hidayet yolculuğunu anlatan programlar yapmaya devam ediyor. 2020 yılından beri de İstanbul'da ikamet etmektedir. Kendisi muhterem Osman Nuri Topaş Hoca Efendi'nin eserlerini okumuş ve hocamızın İslam'a olan hizmetlerinden, özellikle Ebediyet Yolculuğu adlı eserinden çok etkilenmiş ve hocamızla bizzat tanışmıştır. Biz de bu vesileyle kendisiyle tanıştık ve onun ibret dolu hidayet hikayesini sizinle paylaşmak istedik. Röportajımızın nice hayır ve hidayetlere vesile olmasını temenni ediyoruz. İbretlerle dolu bu röportajı bilhassa gençlerimizin okumalarını ve her satırı üzerinde adeta beyin fırtınası yapmalarını tavsiye ediyoruz. Gayret bizden, tevfik ve hidayet Allah'tandır. Esselamu aleyküm Sarah Lauren Hanım. Bize biraz kendinizden ve ailenizden bahseder misiniz? Ve aleykümselam. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Çocukluğum 70'li yılların Kuzey Londra'sında sıradan bir aile ortamında geçti. Sıradan İngiliz bir aile demek, ebeveyninizin çoğu zaman alkollü olması demektir. Babam sözüm ona Katolikti ama dinle alakası yoktu. Sürekli alkollüydü. Yaptığı iş ise birçok kadınla gününü gün etmek ve gayrimeşru çocuk. Benim çocukluğumdan hatırladığım bir manzarada babam alkollüyken ona şarkı söyleme vazifemin oluşuydu. Babama göre yaşadığı hayat tarzı Katolikliğe aykırı değildi. Çünkü bu hayat tarzı İngiltere toplumunun yaşayış şekliydi. Bu sekülerizmin din ve inancı söndürmesinin resmiydi. Ailem Katolik olmasına rağmen hiç kiliseye gitmezdi. Babam papazların Tanrı'nın adını vererek insanları soyup dolandıran hırsızlar olduğunu söylerdi. Ailem hümanistti. Babam, insanlara yardım etmek, onlara sadaka vermek isterseniz bunun için kiliseye, papazlara ihtiyacınız yok. Aynı İsa'nın yaptığı gibi kendiniz fakirleri arayıp bulun ve onlara yardım edin derdi. Babam Katolik olmasına rağmen teslise inanmaz, tek Tanrı'ya iman eder, Hazreti İsa'nın Tanrı değil sadece peygamber olduğuna inanırdı. Annemse batıl inançlı bir Hristiyandı. Hiç kiliseye gittiğini veya din hakkında konuştuğunu duymadım. Dini inancı kötü ruhları uzaklaştırmak için yatağının etrafına haç takmaktan ibaretti. Ben hep inançlı bir çocuktum. Yaklaşık 4 yaşlarıma geldiğimde dua etmeye başlamıştım. Yatağımın yanına gidip, "Lütfen Tanrım, yarın annem ve babam bana kötü davranmasın, kardeşlerimin sinirlerimi bozmasına izin verme" diye dua ederdim. Çocukların içinde hep bir Tanrı inancı vardır ve ondan neyi nasıl isteyeceğini bilirler. Onlara inanç öğretilmese de bu fıtratlarında vardır. Ben 1967 doğumluyum. Çocukluk yıllarıma bakınca hatırladığım manzara, bütün arkadaşlarımın anne ve babalarının alkol ve uyuşturucu müptelası olmalarıydı. 1960 yıllarında Batı'da satanizm, ateizm, Budizm, insanın doğaya veya kendi şahsına tapmasının çok popüler olup yaygınlaştığı bir dönemdi. Ben de gençliğe doğru adım attıkça Tanrı'ya dua etmeyi bırakıp heva ve hevesimin tarikatına bağlanmıştım. Babam bana o zamanlar şöyle derdi: "Sen bir beyazsın, Londra'da yaşıyorsun, güzelsin. Hayatın sana sunduğu piyangoyu kazandın. Şimdi dünyanın geri kalanı için ne yapacaksın?" İşte bu şekilde büyütülüyordum. Ama geri plana baktığınızda evimize tuvalet kağıdı bile alamayacak kadar fakirdik. Tuvalette gazete kağıdı kullanıyorduk. Ben, "Baba biz şehrin en fakiriyiz" diye ağladığımda bana, "Fakir mi? Hayır, biz züğürtüz" demiştim. Gençliğimde kendimi tanrıça gibi görüyordum. Tiyatrocu, aktris, popüler, güzel, bütün erkeklerin gözdesi olacak bir güzelliğe sahiptim. Artık Tanrı'ya haşa ihtiyacım kalmamıştı. Nietzsche'nin dediği gibi Tanrı öldü ve onu biz öldürdük. Tanrı'ya muhtaç olduğunu düşünenler de Budizm vesaire gibi akımlara yöneliyordu. Bugün Türkiye'de de böyle akımlara ilginin olduğunu görüyorum. Eğer insan Allah'ın gönderdiği kitaba tabi olmaz, başka şeylere yönelirse, "Ben Müslümanım ama Budizmin öğretisi yogayı da yaparım" vesaire derse, kalpte yavaş yavaş boşluklar oluşmaya başlar. O boşluklar da boşluk olarak kalmaz. Orayı hemen şeytan doldurur. Ben bunu çok gördüm. Çocukluğunuzda dine olan meylinizden dolayı bu minvalde etrafınızı sürekli gözlemlemişsiniz. Peki o yıllarda İslam'ı hiç duydunuz mu? Hiç duymadım. Hinduizm, Budizm, Şamanizm gibi akımları bile duyduk ama İslam dinini hiç duymamıştık. Muhtemelen ya şuurlu olarak duyurulmuyordu ya da duyanlar da İslam'ı yaşaması zor bir din diye üzerinde hiç konuşmuyordu. Bu nefislerini ilah haline getiren Batı insanına zor gelmiş olabilir. İslam'da bütün emir ve yasaklar çok nettir. İslam der ki, uyuşturucu, alkol almayacaksın. Allah'ın rızasına uygun yaşayacaksın. Araya tanrıcıkların girmesine müsaade etmez. Bu sebeple ilgi çekmemiş olabilir. Biz 12-13 yaşlarındayken okulumuzda dinler hakkında ders almıştık. Orada birçok dinden bahsedilirdi. Budizm, Darwinizm ve Hinduizm gibi din ve fikri akımlar en ince ayrıntısına kadar anlatılırken, İslam hakkında verilen bilgilerin hiç ilgi çekici veya akılda kalıcı yönü yoktu. Hatta biraz da küçümsenecek şekilde anlatılırdı. Mesela o sıralarda öğretilenlerden aklımda kalan şu cümlelerdir: "Çölde çıkan bir din, deveye binen bir peygamber ve tek tanrıya inanırlar. Çöl kabilelerinin inandığı bir din." Ama üniversite yıllarımda 3 Müslüman kız vardı okulumda. Onlar hakkında tek bildiğim şey ise bu Müslüman kızların fen ve matematik bilimlerinde mükemmel derecede başarılı olmalarıydı. Bir de onların hiç erkek arkadaşı olmazdı. O yıllarda herkes İslam'a karşı sessizdi. 11 Eylül'den sonra bir anda bu sessizlik bozuldu. Medyada Müslümanlar bir anda elinde bıçak bütün insanları kesmek istiyorlar, ülkelerimizi bombalamayı planlıyorlar şeklinde tanıtılmaya başlandı. Medya herkese hadiseleri böyle anlatıyordu. Fakat biz 11 Eylül'ün bir oyun olduğunu biliyorduk. O yıl Amerika'da en çok Kur'an meali okunmuştu. Kitap satışında zirveye çıkmıştı Kur'an-ı Kerim. Bu planlı hadise ve Müslümanlara ölçüsüz saldırılardan sonra insanlar bu İslam nedir diye sormaya başladı. Peki İslam hakkında bu kadar bilgisizliğe rağmen sizin İslam'la yolunuz nasıl kesişti? İslam'ı seçme yolculuğunuzu bizimle paylaşır mısınız? Öncelikle İslam'ı ben seçmedim. Bence İslam beni seçti. Allah'a hamdolsun ki bana hidayeti ikram ederek beni çok memnun ve minnettar kıldı. Ben seçilmiş bir şanslıyım. Birçok kişi beni İngiltere eski başbakanı Tony Blair'ın baldızı olarak tanır. Ama ben asıl kimliğimle bilinmek isterim. Asıl işim televizyon yapımcılığı ve sunuculuğu. Bir gazeteci aktivistim ama asıl üstünlük ve kıymetim Müslümanlıktır. Şimdi biliyorum ki İslam insanı üstün kılar ve değer katar. Müslüman olan birisinin şehadet getirişini izlerken çok seviniyor ve gözyaşlarıma hakim olamıyorum. Çünkü onun nasıl bir his yaşadığını biliyorum. Sanki üzerine rahmet yağmuru boşalması gibi bir şey. Bu duyguyu herkesin yaşaması için dua ediyorum. Ben batılı bir gazeteciydim. Medya dünyasını bilirsiniz. Orada patron sadece sizsiniz. Medya dünyasında bir yıldız gibi parlamaya başladığım bir dönemde çalıştığım gazete beni Filistin'de yapılacak bir seçim hakkında bilgi toplamak ve makale yazmak üzere Filistin'in Ramallah bölgesine gönderdi. Ama benim oraya gidişimde iç dünyamdaki asıl sebep Filistin'deki hadiselerin arkasındaki asıl gerçeği öğrenmekti. Çünkü ben bir fotoğraf görmüştüm. Filistinli 11 yaşındaki bir çocuk zırhlı bir tankın karşısına geçmiş taş atıyordu. Bu fotoğraftan çok etkilendim. Bir çocuk korkmadan oradaki tam donanımlı bir asker grubunun karşısında nasıl bu kadar cesaretle durabiliyordu? Bu çocuğu İsrailli bir sniper başından vurarak şehit etti. Batı medyasında bu küçücük çocukların terörist olarak anlatılması beni düşündürüyordu. Bence bir çocuk terörist olamazdı ancak terörize edilmiş olabilirdi. Benim bildiğim insanları tanklar öldürür, çocuklarsa masumdur. Burada tank masum, çocuk terörist. Bu eşyanın tabiatına, hayatın normal akışına aykırı bir sunum tarzıydı. Bunları anlamak için Filistin konusunda birçok konferansa katıldı. Konferanslarda anlatılanlarla medyanın bize anlattığı şey birbirine o kadar zıttı ki inanamadım. Bu yüzden işin aslını anlamak için bizzat Filistin'e gidip araştırma yapmak istedim. Değerli dinleyenler, devam edecek notuyla bu mülakat, bu sayıda burada nihayete eriyor. Lauren Bolt hanımefendiyle hidayet yolculuğu hakkında yapılan mülakatın ilk bölümünü paylaştık. İslam Beni Seçti başlığıyla yer almış Şebnem dergisinde Halime Demireşik imzasıyla aktardık siz kıymetli dinleyicilerimize, değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam edelim birlikteliğimize. Ayşe Gündüz imzalı Modern Psikolojik Tuzaklar başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Çocuklarımın psikolojilerine, ruh hallerine, gönüllerine, duygularına yaptığım yatırımın onların Allah'la kuracakları irtibat şekline bir yatırım olduğunu hissettim hep. Çünkü anne babanın sözleri ve tutumları bir insanın iç sesi haline dönüşüyor. Bu da kişinin hayatta ilgisi, Rabbi ile ilgili Allah'ın kendisiyle ilgili zannının temellerini oluşturuyor. Epiktetos bir insanın ana vatanı çocukluğudur demiştir. Hamilelikten itibaren kayıt başlamıştır ve bu kayıt bilgi gibi gözüken aslında hislerden oluşan tabiri caizse bir depodur. Daha hayatı yeni öğrenmeye başladığımız bebeklik ve çocukluk devresinde çevremizin, kültürümüzün, özellikle anne babamızın tutumları, sevinçleri, hüzünleri ve beklentileriyle şekilleniyor. Çocukluk yılları his kazanılan yıllardır. Yetişkinlik döneminde patolojik hislerin dışında yeniden his kazanılmaz. Çocuğa hangi hisleri yüklediyseniz ileride o kişi olur. Elbette içinde bulunduğumuz olumsuz her hal, her duygu, geri dönüşü olmayan çıkmaz bir sokak değildir. Daima değişip dönüşebilmek, olgunlaşmak mümkündür. Hayatımızı zorlaştıran her engelin tekamül yolculuğumuzda bir basamak olduğunu bilmeliyiz önce. İnsanın genel olarak biriktirdiği, çocukluğundan beri oluşturduğu bütün his ve refleksler, iş ve evlilik hayatına, ebeveynliğine, sosyal hayatına, benlik algısına, yani kendisine olan bakış açısına tesir ederken, maneviyatına, Allah'la irtibatına, Allah'a olan zannına tesir etmemesi mümkün değildir. Dünyaya geldiğimiz ilk andan itibaren yaşadığımız her ayrıntı dünyaya bakış açımızı belirliyor. Duygularımızsa davranışlarımıza yön veriyor. Bütün duyguları değersizlik hissiyle yoğrulmuş biri, Rabbinin kendisine değer vermediği ya da değer verilmeye layık biri olmadığı hissiyatıyla yaşayabiliyor. Hadiseler ve durumlar karşısında duygu dünyası açısından bu şekilde bir refleks gösterebiliyor. Yetersizlik hissiyle yoğrulmuş biri yapamadığını, beceremediğini, kul olamadığını, Allah'ın kendisini amel açısından beğenmediğini ve hatta asla Rabbine layık bir kul olamayacağını düşünebiliyor. Meylettiği bir işi becerebileceğine karşı umudu olmayan veya çok az olan birinin harekete geçmesi zordur. Suçluluk duygusuyla yoğrulmuş biri ise yaptığı hatalardan dolayı Allah'ın kendisini asla affetmeyeceğini, çok günahkar ve çok kirli olduğunu düşünebiliyor. Aslına bakarsanız bu duyguların her birinden bir tutam kulluk şuurunun içinde bulunması gerekiyor. Fakat hazırlanan bir ilaç misali, o miktar aşıldığında kişinin duygularını, hayatını, maneviyatını ve dayanıklılığını bozup felç eden bir zehre dönüşebiliyor. Bizse ne zaaflarımızı fark edebiliyoruz ne de bu zaaflardan içimize kadar işleyen asıl düşmanımız olan şeytanı tanıyabiliyoruz. Şeytan bu duyguların dengesiyle oynayıp vesvese haline dönüştürebilir. Eğer biz kendimizi tanır, zaaflarımızın farkında olursak, bu zayıflıklarımızın maneviyatımız üzerindeki bağlantısını kurabilirsek, engelleri aşmamız daha kolay olabilir. Dikkat edilirse şeytan doğrudan ya da dolaylı olarak bize hep zayıf kaldığımız sahalardan vesvese veriyor. Bizi zayıf düşüren, dayanıklılığımızı azaltan duyguları iyi inceleyelim. Muhtemel ki hepsi aynı yerde toplanacak. Hadiseler farklı farklı olsa da kurduğumuz cümlelerin ve hissettiklerimizin birbirine benziyor olduğunu göreceğiz. Eş olsun, arkadaş grubu olsun, hizmet olsun, bütün düğümlerimizin benzer duygu kalıpları altında şekillenmiş olduğunu, benzer pencereden baktığımız için belki bir kısmı zandan ibaret kalmış hadiseler silsilesi içinde bulunduğumuzu göreceğiz. Fakat bu bir yerde zaaf veya kalıplaşmış olumsuz bir duygu kümesi varsa, orayı toparlamak genelde dışarıdan değil, kendi içimizdeki yeşermeden bir farkında oluş halinden başlayacaktır. İnsan bulandığı rengin gözlüğüyle görür hayatı. Bu gözlüğü çıkartarak da bir bakalım hadiselere. Belki dünya ve olup bitenler hiç göründüğü gibi değildir. Belki hiç zannettiğimiz gibi düşünmemiştir o kişi ya da yaptığı davranışın bizimle hiçbir alakası yoktur belki. Belki her hadisenin altından çıkan genel hissimiz olan bana değer vermiyorlar duygusuyla hiçbir alakası yoktur hakikatin. Belki beni yalnız bıraktılar düşüncesinin yanından geçmiyordur aslında yaşanan. Belki de yapamadığımı düşündüler, beğenmediler algısıyla alakalı değildir o bakışlar. Biz bu vesileyle akrabalık ilişkimizi zedelerken, komşuluk hakkını çiğnerken, eşimizle aramızı bozarken, hizmetimizi yapamaz hale gelirken şeytanı ne derece mutlu ettiğimizi görebilmemiz gerekir. Elbette hadiseleri değerlendirirken her ihtimali düşünmek zorunda kaldığımız, bazen işlerin tam da bizim zannettiğimiz gibi olduğu durumlar da olacaktır. Böyle bir firaset nasip etsin Rabbimiz hepimize. Fakat hüsn-i zannımızı en öne koyarak değerlendirmek, insanın kendisini ve zaaflarını tanıması, şeytanın nerelerden vesvese verdiğini görebilmesi adına çok mühimdir. birçok problemimizi çözmeye çalışırken çocukluğumuza doğru yolculuğa çıkmayı sadece bir farkında oluş hali açısından kale almalıyız. Çünkü modern psikolojinin tesiriyle anne babalarımıza düşmanlık beslemenin, onların hatalarını ayrıntılarıyla deşip hayatımızdaki olumsuzlukların bütün sorumlusunun onlar olduğu zannına kapılmanın kimseye bir faydası yok. Hangi peygamber, hangi evliyaullah yapmıştır bunu bir misali varsa üzerinde düşünelim. Geçenlerde bilindik bir pedagogun hesabında eşini defaatle aldatan, arkadaş bulma sitelerinde dolaşan bir beyefendinin anne babasından sevgi göremediği için bu yola başvurduğu neticesine ulaşmasını şaşkınlıkla okudum. Buna nasıl bir yorumda bulunacağımı dahi kestiremiyorum. Fakat her olumsuzlukta, her zaafımızda, her başarısızlığımızda, her karaktersizliğimizde anne babamızı suçlayarak rahatlamaya çalışmayı, onları günah keçisi ilan ederek hayatımızdaki olumsuzluklara kılıf bulmayı biz nereden öğrendik? Elbette anne babanın da tesirleri var. Elbette onlarda insan ve yanlışları var. Elbette biz bunları aşmaya çalışıyor olabiliriz. Hiçbiri onların hayatımızdaki mevkiine tesir etmemeli. Hiçbiri onlara hürmet edip hizmette bulunmamızın önünde engel teşkil etmiyor. Temizleneceksek hep birlikte temizleneceğiz. Anne babamıza dua ederek, onların bağışlanmasını isteyerek temizleneceğiz. Onlar bağışlandıkça bize karşı yaptıkları hatalar da bağışlanacak. Ve bu hataların üzerimizdeki olumsuz tesirleri belki de bu vesileyle silinecek. Onlar için yaptığımız hizmetlerle temizleneceğiz. Hürmet etmekle, gönüllerini hoş etmekle temizleneceğiz. Elimizden ne geliyorsa. Ancak bu şekilde geçmişin de izlerinden arınabiliriz. Onları suçladıkça pekişecek o izler. Suçladıkça derinleşecek. Suçladıkça aramızdaki bağı zedeleyeceğiz. Evet, bilmemiz ya da fark etmemiz gereken bir durum varsa ona odaklanırız. Amenna. Ama herkesin insan olduğunu bilerek Allah'ın bizden istediği öncelik sırasıyla yol alabiliriz ancak. Lütfen çocukluğumuza inip orada takılıp kalarak ömrümüzü anne babamızı suçlamakta geçirmeyelim. Aksi halde kendi çocuklarımız da tıpkı bizden gördükleri gibi ve bizim yaptığımız kolaycılıkla bizi suçlayacaklardır hayat boyu. Her deva derdinin içinde gizlidir. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşe Gündüz imzalı Modern Psikolojik Tuzaklar başlıklı yazıyı paylaştık Sesli Dergi'de son olarak. Şemnem Dergisi'nin Kasım 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı değerli dinleyenlerimiz. Kaçırdığınız programlarımızı ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet adresinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesli Dergi'den bulabilir ve tekraren dinleyebilirsiniz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.